Ayrım 13, AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş, sayfa 199. İnceleme. A. Ön sorunlar yönünden. 1. Davalı parti tarafından başsavcılıkça parti kapatma nedeni olarak ileri sürülen eylemlerin bir bölümünün anayasanın 83. maddesinde belirtilen yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunduğu, bunların partiyi bağlayamayacağı ileri sürüldüğünden 2820 sayılı yasanın 103. ve bunun dayanağını oluşturan anayasanın 69. maddesinin uygulanması sonucunu doğuran yasak eylemlerin meclis çalışmaları sırasında meydana gelmesi halinde milletvekillerinin yararlandığı yasama sorumsuzluğunun parti tüzel kişiliği yönünden doğuracağı sonuçların değerlendirilmesi gerekmektedir. Anayasanın 83. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerinden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Anayasanın bu kuralıyla meclis çalışmalarında ulusal istencin en iyi biçimde yansıtılması bakımından milletvekillerinin görevlerini hiçbir etki altında kalmadan yapabilmeleri için kişiliklerine bağlı özel bir koruma getirilmiştir. Bu korumadan parti tüzel kişiliğinin yararlanması söz konusu olamaz. Siyasi Partiler Yasası'nın 103. ve buna dayanak oluşturan Anayasa'nın 69. maddesi uyarınca, bir siyasi partinin yasak fiillerin işlendiği odak haline geldiğini saptanması, yalnız tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin değil, üyeler tarafından yürütülen faaliyetlerin de incelenmesiyle olanaklıdır. Çünkü odak olma durumunun oluşması için gerekli olan yasak eylemlerdeki nitelik ve nicelik ile bunların tekrarındaki kararlılık gibi öğelerin varlığı konusunda milletvekillerinin meclis içindeki ve dışındaki söz ve eylemlerinin tümü değerlendirilmedikçe sağlıklı bir sonuca ulaşılamaz. Yasak eylemlerin ağırlık ve yoğunluğu değerlendirilerek partinin kapatılmasına karar verilmesi durumunda buna neden olanların milletvekilliklerinin sona ermesi ise anayasanın 84. maddesinin öngördüğü özel ve ayrıksı bir yaptırımdır. Anayasanın 83. ve 84. maddelerinin getiriliş amaçlarındaki farklılıklar nedeniyle davalı partinin ileri sürdüğü gibi aralarında bir bağlantı kurmak olası değildir. 2. Davalı parti bakanlar kurulu üyelerinin siyasi denetime konu olabilecek eylemlerinin kapatılma nedeni sayılmasının dokunulmazlıkları kaldırılmadan yargılanmaları anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Anayasanın 98. 99. ve 100. maddelerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları olan soru, meclis araştırması genel görüşme, gen soru ve meclis soruşturması düzenlenmiştir. Bakanların bu yollarla siyasi denetime bağlı tutulmaları taşıdıkları sıfatın doğal bir sonucudur. Siyasi parti kapatma davalarında ise kişilerin eylemleri partiye bağlı olarak değerlendirildiğinden, bakanlar kurulu üyelerinin partiyi sorumluluk altına soktukları ve kapatılmasına neden oldukları saptandığında, anayasanın 84. maddesinde öngörülen hukuksal sonuçtan etkilenmeleri kaçınılmazdır. Bu nedenle getiriliş amaçları ve doğurduğu sonuçlar farklı olan siyasi denetim yolları ile siyasi partinin kapatılmasına bağlı olarak ortaya çıkan durum arasında bir bağlantı kurulması olanağı bulunmadığından bu hususa ilişkin sav yerinde görülmemiştir. 3. Davalı parti savunmalarında anayasa ve siyasi partiler yasasında düzenlenen siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların ceza davası niteliğinde olduğunu, bu nedenle davada ceza hukuku ilkelerinin uygulanması gerektiğini ileri sürmüştür. Anayasanın siyasi partilerin uyacakları esasları belirleyen 69. maddesinin 4. fıkrasında, siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır denilmiş, hangi hallerde siyasi partilerin kapatılmasına karar verilebileceği de diğer fıkralarda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanunun 4280 sayılı yasa ile değiştirilen 33. maddesinde ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, ceza muhakemeleri usulü kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinde incelenir ve karara bağlanır kuralına yer verilmiştir. Bu düzenleme biçimi yasa koyucunun siyasi partilerin yasaya aykırı eylemlerinin kapatılma yaptırımına bağlanmasını ceza hukuku ilkelerine daha yakın bulduğunu göstermektedir. Ancak ceza davalarında ceza yargılamasına özgü usul kurallarının uygulanması doğal olduğuna göre parti kapatma davalarında özellikle aynı usulün uygulanacağının belirtilmesine gerek duyulması bu davaların geleneksel anlamda bir ceza davası olmadığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte yasaların yaptırım öngördüğü hallerde, konunun temel hak ve özgürlüklerle yakın ilgisi nedeniyle yasak eylemlerin ve bunlara uygulanacak yaptırımların yasalarla belirlenmesi gibi temel ilkelerin göz önünde bulundurulması da anayasal bir zorunluluktur. Bu temel özellikleri taşıma gereği yönünden hukukun diğer alanlarına göre ceza hukukuna daha yakın kabul edilse de siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar bütünüyle ceza hukuku kuralları içinde değerlendirilmesine olanak bulunmayan kendine özgü davalardır. Ayrıca siyasi partilere yasaklanan eylemlerin niteliği bunların kapatılma sonucunu doğurabilmesi için aranan koşullar ve uygulanan yaptırım türünün ceza hukukundaki suç ve cezalardan farklılık göstermesi de bu davaların kendine özgü niteliğini öne çıkarmaktadır. 4. Davalı parti Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi yürürlükten kaldırıldığı için parti üyesi milletvekillerinin bu madde kapsamına giren eylemleri nedeniyle kapatılmaya bağlı olarak milletvekilliklerinin düşmesine karar verilemeyeceğini ileri sürmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi 12.4.1991 günlü 3713 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. Buna karşılık madde kapsamına giren suçlara ilişkin eylemler, anayasa ve siyasi partiler yasasında yasaklanan eylemler arasında yerlerini korumuşlardır. Bunlara aykırılık ancak partiye bağlanabildiğinde, onun yönünden yaptırım uygulanmasına neden olmaktadır. Yaptırımın partili milletvekillerine yansıyan sonuçlar doğurması ise, anayasanın 84. maddesindeki özel düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Başka bir anlatımla milletvekillerine uygulanan yaptırım salt partiye olan bağlantı sonucu oluştuğundan partinin söz ve eylemine dönüşüp onun kapatılmasına neden olmadıkça uygulanma olasılığı yoktur. Açıklanan nedenlerle partinin bu konuya ilişkin savı da yerinde görülmemiştir. Davalı parti savunmalarında video bantların delil olarak kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Öğretide ve uygulamada doğruluğu her zaman kontrol edilebilen video bantlar, yasa dışı yollarla elde edilmediği sürece yargıda kanıt olarak kabul edilmektedir. Video bantların yasa dışı yollarla sağlanmadığı ve konuşmaların da görüntü ve içerik bakımından bunları yaptığı iddia edilen kişilere ait olduğu, dosyada bulunan belgeler ve bilirkişilerce yaptırılan çözümle sabit olduğundan video bantlar delil olarak kabul edilmiştir. Ön sorunlar yönünden belirtilen görüşlere Haşim Kılıç ve Sacit Adalı katılmamıştır. B. Esas yönünden 1. Genel açıklama. İddianamede laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği ileri sürülerek Refah Partisi'nin kapatılması istenilmiştir. Çoğulculuğu ve katılımcılığı esas alan kurallar ve kurumlar düzeni olan çağdaş demokrasilerde yurttaşların devlet yönetimine katılmaları genel ve eşit oy hakkı ile sağlanır. Demokrasilerde bireysel iradeleri birleştirip yönlendirerek onlara ağırlık kazandıran özgün kuruluşlara gereksinim duyulmuştur. Bu kuruluşlar dağınık siyasal görüşleri birleştirip açıklık ve güç sağlayarak devlet hizmetlerini daha yararlı kılmak, hak ve özgürlükleri güvenceye bağlayarak toplumsal barışı güçlendirmek, anayasal ilkeler doğrultusunda kamuoyu oluşturarak ulusal yaşama aydınlık getirmek yönlerinden vazgeçilmez olan siyasi partilerdir. Anayasanın 68. maddesinin 2. fıkrasında, siyasi partiler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır denildikten sonra 3. fıkrasında, siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler kuralına yer verilmiştir. 4. fıkrasında ise siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemlerinin demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamayacağı belirtildikten sonra 69. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında da bir siyasi partinin tüzüğü ve programının 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir. Bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir denilmiştir. Siyasal partilere ilişkin anayasa kuralları incelendiğinde, anayasa koyucunun bu konuya özel bir önem verdiği görülür. Partilerin kuruluş ve çalışmalarında özgür olmaları temel ilkedir. Partiler belli siyasal düşünceler çerçevesinde birleşen yurttaşların özgürce kurdukları ve özgürce katılıp ayrıldıkları kuruluşlardır. Kamuoyunun oluşumunda önemli etkisi olan partiler, yurttaşların istem ve özlemlerinin gerçekleşmesine çalışan ve siyasal katılımları somutlaştıran hukuksal yapılardır. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan partilerin sosyal ve siyasal yaşamdaki etkileri ve ulusal istencin gerçekleşmesindeki rolleri nedeniyle anayasa koyucu onları öteki tüzel kişilerden farklı tutarak kurulmalarını, çalışmalarında uyacakları esasları ve kapatılmalarında izlenecek yöntem ve kuralları özel olarak belirlemekle kalmamış, anayasanın 69. maddesinin son fıkrasında çalışma, denetleme ve kapatılmalarının anayasada belirlenen ilkeler çerçevesine çıkarılacak bir yasayla düzenlenmesi de öngörmüştür. Bu madde esas alınarak çıkarılan 2820 sayılı siyasi partiler yasasında siyasi partilerin kuruluşlarından başlayarak çalışmaları, denetimleri ve kapatılmaları konularında çok ayrıntılı kurallar getirilmiştir. Bu yasada siyasal partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca izleneceği ve eylemlerinde anayasa ve yasalara aykırı görüldüğü takdirde haklarında kapatma istemiyle dava açılacağı belirtilmiştir. Siyasi partilerin demokratik siyasi yaşamın vazgeçilmez öğeleri olmaları, devlet örgütü ve kamu hizmetleriyle yoğun ilişki içinde bulunmaları, onların her istediklerini yapabilecekleri anlamına gelmez. Siyasal partilerin baskı ve engellerden uzak kalmalarını sağlamaya yönelik kurulma ve çalışma özgürlüğü, anayasa ve bu alanı düzenleyen yasalarla sınırlıdır. Bu belirleme aynı zamanda anayasanın ikinci maddesinde kurala bağlanan demokratik hukuk devleti olmanın da gereğidir. Çünkü hukuk devleti her şeyden önce hukukun üstünlüğünü tanıyan ve koruyan devlettir. Siyasi partilerin uyacakları esasların belirlendiği anayasanın 69. maddesinin 5. fıkrasında bir siyasi partinin tüzük ve programının 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı bulunması durumunda temelli kapatma kararı verileceği kurala bağlanmış, 6. fıkrasında da bir siyasi partinin 68. maddenin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına ancak onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin anayasa mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiştir. Anayasanın başlangıcında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı belirtildikten sonra, ikinci maddesinde Cumhuriyet'in nitelikleri tanımlanırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir hukuk devleti olduğuna işaret edilmiş, 14. maddesinde anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar. 24. maddesinde kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz denilmiş, siyasi partilere ilişkin 68. maddesinin 4. fıkrasında siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, İnsan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz. Suç işlenmesini teşvik edemez hükmü yer almış, TBMM üyeleriyle Cumhurbaşkanı'nın görevlerine başlarken yapacakları and içmede de laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalınacağı söylemine yer verilmiştir. Öte yandan 174. maddesinde de Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacına güden inkılap kanunları gösterilerek anayasanın hiçbir hükmü bu kanunların anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz denilmiştir. Anayasanın bu hükümlerine paralel olarak 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun siyasi partilerle ilgili yasaklar başlıklı 4. kısmının 78. maddesinde siyasi partiler din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler. Din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar hükmüne yer verilmiştir. dinsel ve dince kutsal sayılan şeylerin istismarının ülkeye verdiği zararlar gözetilerek Anayasanın 24. maddesine koşut 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 87. maddesinde siyasi partiler devletin sosyal veya ekonomik veya siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla, siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin ve tesis eylemek maksadıyla dini veya dini hissiyatı veya dince mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun propaganda yapamaz, istismar edemez veya kötüye kullanamazlar denilmiştir. Siyasi Partiler Kanunu'nun 84-89. maddelerini kapsayan 4. kısmın 3. bölümünde de Atatürk ilke ve inkılaplarının laik devlet niteliğinin korunmasına ait çeşitli hükümler öngörülmüş, 84. maddesinde siyasi partiler Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini korumak amacını güden 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 25 Teşri-i Nisani 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkındaki kanun, 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni nikah esası ile aynı kanunun 110. maddesi hükmü. 1 Teşri Nisani 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun, 3 kanunu evvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanun, hükümlerine aykırı amaç güdemezler ve faaliyette bulunamazlar. 86. maddesinde siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. Denildiği gibi 90. maddesinde de siyasi partilerin tüzük program ve faaliyetleri anayasa ve bu kanun hükümlerine aykırı olamaz hükmüne yer verilmiş, 101. maddenin B fıkrasında parti büyük kongresince merkez karar ve yönetim kurulunca veya bu kurulun iki ayrı kurul olarak oluşturulduğu hallerde ilgili kurulca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim veya grup genel kurullarınca bu kanunun 4. kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı karar alınması veya genelge veya bildiriler yayınlanması veya karar alınamamış olsa bile bu kurullar tarafından aynı hükümlere aykırı faaliyette bulunulması veya parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin sözü edilen maddeler hükümlerine aykırı olarak sözlü ya da yazılı beyanda bulunması, 103. maddenin 1. fıkrasında da bir siyasi partinin bu kanunun 78 ila 88 ve 97. maddeleri hükümlerine aykırı fiillerin işlendiği bir mikrak haline geldiğinin sübuta ermesi halinde o siyasi partinin Anayasa Mahkemesince kapatılacağı açıklanmıştır. Gerek anayasa ve gerekse siyasi partiler kanununun birçok maddesinde yer verilen ve Cumhuriyet'in temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinden ne anlaşılması gerektiğine kısaca değinmek gerekir. Laiklik ortaçağ dogmatizminin yıkarak aklın öncülüğü, bilimin aydınlığı ile gelişen özgürlük ve demokrasi anlayışının, uluslaşmanın, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve insanlık idealinin temeli olan bir uygar yaşam biçimidir. Çağdaş bilim, skolastik düşünce tarzının yıkılmasıyla doğmuş ve gelişmiştir. Dar anlamda devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlansa, değişik yorumları yapılsa da, laikliğin gerçekte toplumların düşünsel ve örgütsel evrimlerinin son aşaması olduğu görüşü öğretide de paylaşılmaktadır. Laiklik, ulusal egemenliğe, demokrasiye, özgürlüğe ve bilime dayanan siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın çağdaş düzenleyicisidir. Bireye kişilik ve özgür düşünce olanaklarını veren, bu yolla siyaset, din ve inanç ayrımını gerekli kılarak din ve vicdan özgürlüğünü sağlayan ilkedir. Dinsel düşünce ve değerlendirmelerin geçerli olduğu dine dayalı toplumlarda siyasal örgütlenme ve düzenlemeler dinsel niteliklidir. Laik düzende ise din siyasallaşmadan kurtarılır, yönetim aracı olmaktan çıkarılır, gerçek saygın yerinde tutularak kişilerin vicdanlarına bırakılır. Dünya işlerinin laik hukukla, din işlerinin de kendi kurallarıyla yürütülmesi, çağdaş demokrasilerin dayandığı temellerden biridir. Kamusal düzenlemelerin dini kurallara göre yapılması düşünülemez. Düzenlemelerin kaynağı dini kurallar olamaz. Türkiye'de laiklik ilkesinin uygulanması kimi batılı ülkelerdeki laiklik uygulamalarından farklıdır. Laiklik ilkesinin her ülkenin içinde bulunduğu koşullarla, her dinin özelliklerinden esinlenmesi, bu koşullarla özellikler arasındaki uyum ya da uyumsuzlukların laiklik anlayışına da yansıyarak değişik nitelikleri ve uygulamaları ortaya çıkarması doğaldır. klasik anlamda dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması biçimindeki tanımına karşın, İslam ve Hristiyan dinlerinin özelliklerindeki ayrılıklar gereği, ülkemizde ve Batı ülkelerinde oluşan durumlar ve ortaya çıkan sonuçlar da ayrı olmuştur. Dini ve din anlayışı tümüyle farklı ülkelerde laiklik uygulamasının aynı anlam ve düzeyde benimsenmesi beklenemez. Bu durum koşullar ve kurallar arasındaki ayrılığın olağan sonucudur. Kaldı ki aynı dini benimseyen batılı ülkelerde de laiklik anlayışı ayrılıklar gösterilmiştir. Laiklik kavramı değişik ülkelerde ayrı ayrı yorumlandığı gibi farklı dönemlerde kimi kesimlerce de kendi anlayışları ve siyasal tercihleri gereği değişik biçimde yorumlanabilmiştir. Yalnızca felsefi bir kavram olmayıp yasalarla yaşama geçirilerek hukuksal bir kurum niteliğini kazanan laiklik, uygulandığı ülkenin dinsel, sosyal ve siyasal koşullarından etkilenmektedir. Tarihsel gelişiminin farklılığı nedeniyle Türkiye için özellik taşıyan laiklik, anayasayla benimsenen ve korunan bir ilkedir. Anayasa Mahkemesi'nce verilen Milli Nizam Partisi'nin kapatılmasına ilişkin 20 Mayıs 1971 günlü 7/1 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kimi maddelerini değiştiren ve kimi maddeler ekleyen 1327 sayılı kanunun 9. maddesinin din hizmetlerine ilişkin 2. bendinin iptali isteminin reddine ilişkin 21-10-1971 günlü 53/76 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin iptaline ilişkin istemi reddeden 3-7-1980 günlü 19/48 sayılı Huzur Partisi'nin kapatılmasına ilişkin 25-10-1983 günlü 2/2 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun değişik 175 ve 176. maddelerinin iptaline ilişkin 4-11-1986 günlü 11/26 sayılı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen ek madde 16'nın iptaline ilişkin 7-3-1989 günlü 1/12 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 61. maddesindeki dini sözcüğünün iptaline ilişkin 2-2-1996 günlü 15/5 sayılı kararlarda laikliğin hukuksal, sosyal, siyasal tanımları yanında ulusal değeri geniş biçimde belirtilmiş, özenle korunması gereken anayasal ilke niteliği vurgulanmış, Türk ulusunun yücelmesi bakımından laikliğin anayasada öngörülen kimi sınırlamaları zorunlu kılan bir neden, anayasada benimsenmiş bütün temel ilkelere egemen bir düşünce olduğu yinelenerek ortaya konulmuştur. Demokratik ve laik devlet bireyler arasında inançlarına göre ayrım gözetemez, herkes dinini seçmekte, inançlarını açıklamakta, din ve vicdan özgürlüğü sınırları içerisinde serbesttir. Laik bir toplumda bireyin istediği dine ve inanca sahip olması, yasa koyucunun her türlü etkinin dışındadır. Devletin dinlerden birini tercih fikri, ayrı dinlere bağlı yurttaşların yasa önünde eşitliğine de aykırı düşer. Laik ülkelerde gerçek vicdan özgürlüğünden söz edilebilmesi de laikliğin bu özgürlüğün de güvencesi olduğunu göstermektedir. Çağdaşlaşmayı hızlandıran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinden olan laiklik ilkesiyle devletin akla ve bilim kurallarına göre kurumlaşması amaçlanmıştır. Karşılıklı saygı, hoşgörü ve anlayışa katkıda bulunan laiklik, ulusal birliğin de temelini oluşturmuştur. Düşünce ve inanç özgürlüğü kişileri ve toplum kesimlerini birbirine güvenle bağlayan, uluslaşmayı sağlayan, ulusal dayanışmayı da güçlendiren, özgür düşünce ve inanç, çağdaş uygarlığa yöneliş, ulusal yaşamda önemli aşamalardır. Laikliğin insana, dine saygısı, dini kendi yerinde tutan anlayışı, akla, bilime, sanata, çağdaş yönetim biçimine ve tüm uygar gereklere kapıyı açmıştır. Demokrasi şeriat düzeninin karşıtıdır. Çağdaşlığın göstergesi olan bu ilke, Türkiye Cumhuriyeti'nde ümmetten ulusa geçmenin de itici gücü olmuştur. Laiklik ilkesinin kabulüyle dogmatik değerlerin yerine akla ve bilime dayanan değerler geçmiş, dinsel duygular sahibinin vicdanında dokunulmaz yerini almıştır. Değişik inançlara sahip olanlar birlikte yaşama gereğini benimseyerek devletin kendilerine karşı eşit yaklaşımından güven duymuşlardır. Böylece iç barış sağlanarak yurttaşlar ulus bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk ulusunun bireyleri olmuşlardır. Hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi gücünü laiklikten almış, milliyetçilik ilkesi laiklikle tamamlanmış. Türk devrimi laiklikle anlam kazanmıştır. Anayasada bu ilkenin değiştirilemeyeceği öngörülmüştür. Laiklik devlet etkinliklerinde dinin, bilimin yerine geçmesini önleyerek çağdaşlaşmayı hızlandırmıştır. Laiklik din ve devlet işleri ayrılığı biçiminde daraltılamaz. Boyutları daha büyük, alanı daha geniş, bir uygarlık, özgürlük ve çağdaşlık ortamıdır. Türkiye'nin modernleşme felsefesi, insanca yaşama biçimi ve insanlık idealidir. laik düzende özgün bir sosyal kurum olan din, devlet kuruluşuna ve yönetimine egemen olamaz. Devlete egemen ve etkin güç dinsel kurallar ve gerekler değil, akıl ve bilimdir. Din kendi alanında, vicdanlardaki yerinde, Tanrı insan arasındaki inanç olgusudur. Kişinin iç inanç dünyasının düzenleyicisi olan dinin, devlet işlerinde yasal düzenlemelerin kaynağı ve dayanağı olması düşünülemez. Devlete dinsel konularda denetim ve gözetim hakkı tanınması, din ve vicdan özgürlüğünün demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı bir sınırlama sayılamaz. Devlet din özdeşliğinin yol açtığı zararlar laiklikle önlenmiş, çağdaş uygarlık yolu laiklik ilkesiyle açılmış, bağımsız bir hukuk kurumu olarak yeni yapısına kavuşmuştur. Demokrasiye geçişin aracı olan laiklik Türkiye'nin yaşam felsefesidir. Laik devlette kutsal din duyguları politikaya, dünya işlerine, hukuksal düzenlemelere kesinlikle karıştırılamaz. Bu tür düzenlemeler dinsel gerekler ve düşüncelerle değil, bilimsel verilerden yararlanılarak kişi ve toplum gereksinimlerine göre yapılır. 13. ayrımın sonu. Sayfa 210.